Ayrım 10.
Demirel sahne aldı. Adalet Partisi Genel Başkanı seçilen Süleyman Demirel de Anıtkabir'de 1 Aralık 1964'te ilk kez sahne alıyordu. Demirel'in noktalama işaretleri yerli yerindeydi ve yazısı rahat okunuyordu. Büyük Atatürk, kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ruh ve kuvvet veren ve devletimizin temelini teşkil eden hakimiyeti milliyet prensibinin yılmaz takipçileri olan bizler, medeniyet yolundaki ideallerinizi tahakkuk ettirme azmindeyiz. Önünüzde tazim ve şükranla eğiliriz. Yaklaşık bir yıl sonra Demirel bu kez başbakan olarak Anıtkabir'e geliyordu. Defterdeki ikinci yazısı birincisine çok benziyordu. Hakimiyet-i milliye yerine bu kez milli hakimiyetten söz ediyordu. Büyük Atatürk, Büyük Türk milletine hizmet yolundayız. Her türlü ilham kaynağımız, sizin ilham ve kudret kaynağınız olan, asil ve vakur olan milletimizdir. Kurduğunuz cumhuriyetin ilelebet payidar olması en büyük hedefimizdir. O cumhuriyet ki temeli milli hakimiyet ve medeniyetçiliktir. Her türlü engeller aşılacaktır. Önünde gururla, huşu ile, minnet ve tazimle eğiliriz. Demirel bu tarihten itibaren sık sık Anıtkabir'e çıkacak, defterler aralarında yakın bir ilişki başlayacaktır. Ne sağındayız ne solunda, tam arkandayız. Tatlı hürriyet havası olarak adlandırılan günler uzun sürmemiş, 1967'den itibaren siyaset sahnesi yeniden karışmıştı. Öğrenci olayları başlamıştı. 27 Mayıs öncesinde iktidara kafa tutan üniversite gençliğinin bir bölümü Demirel hükümetinden hoşnut değildi. Yüksek Öğrenim Gençliği Temsilciler Heyeti 30 Temmuz 1967'de Anıtkabir'e giderek iktidarı Atatürk'e şikayet ediyordu. Büyük Atatürk, bugünkü siyasi iktidar sahiplerini sana ve senin manevi şahsında Yüce Türk ulusuna şikayete geldik. Senin herkesten fazla güvendiğin ve cumhuriyeti emanet ettiğin, bağımsız Türkiye'nin geleceği demek olan Türk gençliğini bugünkü siyasi iktidar sahipleri her türlü gayri kanuni, gayri ahlaki ve gayri insani baskılara ve tertiplere girmiş bulunmaktadır. Gençlerin şikayeti böyle uzayıp gidiyordu. Oysa aynı günlerde Demirel'de deftere Büyük ve Aziz Atatürk, devirler kapatıp devirler açan meşalen yanmaktadır. Ebediyen de yanacaktır diye yazıyordu. Belli ki Atatürk'ü her iki taraf farklı yorumluyordu. Zaten Anıtkabir defterleri her siyasi kesimin Mustafa Kemal çizgisini kendine göre yorumladığına tanıklık ediyordu. Solcusu da sağcısı da Atatürk'e bağlı olduğunu yazıyordu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Erkin Topkaya siyasi anlayışını deftere aktarırken ortanın solundan söz ediyordu. Büyük atam, ortanın solunda CHP Gençlik Kolları'nın ülkülerine ve devrimlerine bağlılıklarını ve saygılarını sunarım. 26 Nisan 1967. Çok değil, birkaç gün sonra bu kez Genç Ülkücüler Teşkilatı Genel Başkanı Salih Dilek bağlılık yemini ediyordu. Büyük atam, müsterih uyu. Biz genç ülkücüler senin gösterdiğin yolda azimle yürümeye kararlıyız. Senin parolan bizim parolamızdır. Ey Türk, yüksel senin için yükseklik hududu yoktur. İşte parola budur. Solcu gençler tam da bu dönemde tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü düzenliyor ve gerçek Atatürkçüler olduklarını Anıtkabir defterinde kayda geçiriyorlardı. Milli kurtuluş yolunda Amerikan emperyalizmine karşı gerçekten izindeyiz. Milli kurtuluş mücadelesi yok edilemez. Onu yok etmek için bütün Türk milletini yok etmek gerekir. 10 Kasım 1968. Olgunlaşma Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencileri adına defteri imzalayan Müdür Naciye Öncür'ün bakışı da farklıydı. Ulu atamız, ne sağındayız ne solunda, tam ardında hep izindeyiz. Derin saygılar. Anlaşılan Naciye öğretmen deftere kendisinden önce yazanları mizahi bir dille hicvetmek istemişti. Partilerin Atatürkçülük yarışı. Siyasi partiler cephesinde de hareketli günler yaşanıyordu. Alparslan Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başına geçmişti. Ülkücü gençlerin başbuğu diye andıkları Türkeş, Atatürk'e çok muhterem Mareşal diye hitap eden tek politikacıydı. Senin yüce ruhundan güç ve ışık almış olarak ayrılıyoruz. Her zaman yolundayız. İşaret buyurmuş olduğunuz kudretli, uygar, müreffeh Türkiye'nin inşası için her gayreti ve mücadeleyi yapacağız. Gençlerin Atatürkçülük yarışı partiler arasında da tüm hızıyla sürüyordu. CHP'nin Atatürk ilkelerinden koptuğunu savunarak Güven Partisi'ni kuran Turhan Feyzioğlu, Atatürkçülük bayrağının kendi ellerinde olduğunu savunuyordu. Aziz ve büyük Atatürk, her tehlikeden kurtardığın aziz milletimizin emrinde ve senin ışıklı yolundayız. Bize güven. Adalet Partisi'nden ayrılan Ferruh Bozbeyli de Demokratik Parti'yi kurmuş, Atatürk'ün hakimiyeti milliye ilkesini vurguluyordu. Siyasetteki karmaşa bu şekilde Anıtkabir'e yansırken, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın yazıları hiçbir sorundan söz etmiyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, çoğunlukla iki satırlık kısa yazılar yazıyordu. Anıttepe'de Yüce Başbuğa tazimler, hizmetlerine, emeklerine layık olmak, onur almak, biricik düşüncemiz. 30 Ağustos 1967. Tural'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na gelen Orgeneral Memduh Tağmaç da siyasi çalkantılara değinmiyordu. Yüce Başkomutan Aziz Atatürk, büyük milletinin şanlı tarihine armağan ettiğin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, Türk Silahlı Kuvvetleri sonsuz tazim ve saygılar ile minnet ve şükranlarını sunar. 12 Mart muhtırasıyla Demirel'i istifaya zorlayarak, ara rejim hükümetleri kurduran askerler sıkıntılarını Anıtkabir defterlerine aktarmamışlardı. Yolunu sapıtmışlara 12 Mart darbesi. Ancak 12 Mart döneminin başlamasıyla birlikte komutanların yazılarındaki vurgular değişiyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, 1 Haziran 1971 günü, "Büyük önderimizi her zamankinden daha çok arıyor, her geçen gün kıymetini daha çok anlıyoruz," diyordu. Cumhurbaşkanı Sunay da hemen tarzını değiştirip sıkıntılı günlerden söz ediyordu. Sunay başka bir yazısında Atatürk'e, "Bizi üzen bazı yolunu sapıtmışlardır. Millet bütün takatiyle sizin yolunuzdadır," diye sesleniyordu. Cumhurbaşkanı 27 Mayıs 1972 tarihli yazısında suçluyu Atatürk'e gösteriyordu. "İçimizde bir üzüntü var. Bu da bazı hainlerin yüksek bilim yuvalarımızı kirletmeleridir. Fakat şuna kesinlikle kaniyiz ki gençlerimiz ve üniversitelerimiz kendilerini temize çıkaracaklardır. Var olsun demokratik, parlak cumhuriyetimiz." Ara rejim başbakanları ise yazılarında sadece saygılarını sunuyor, bağlılıklarını bildirmekte yetiniyorlardı. Ara dönemde Anıtkabir'in ziyaretçileri de değişmişti. Gençlik hareketleri, siyasi temsilciler yoktu. Onların yerini farklı ziyaretçiler almıştı. "Büyük atam, manevi huzurunda en derin minnet ve şükran hislerimle eğiliyorum. Türk kadınına bahşettiğin haklar sayesinde Türk gücünden sonra Türk güzelliğini de bir kere daha bütün Avrupa'ya kabul ettirmiş olmaktan dolayı bütün Türk kızları adına içimden haykırmak geliyor. Ne mutlu Türk'üm diyene." 1971'de Avrupa Güzeli seçilen Filiz Vural'ın bu satırlarını, 1972'de Avrupa boks şampiyonu olan Cemal Kamacı'nın yazdıkları izliyordu. "Büyük atam, vazifesini yapmış bir Türk olarak huzuruna geldim. Demokrasi sorununu Anıtkabir defterine yansıtan ilk kişi CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Bülent Ecevit'ti. 15 Mayıs 1972 günü ilk ziyareti sırasında demokrasi hedefini vurguluyordu. Haktan aldığı güçle bütün güçlükleri yenen Atatürk, kurucusu olduğun CHP senin ülküne, senin çizdiğin yoldan gene halkın gücüyle ve demokratik rejim içinde erişecektir." Demirel'de 26 Kasım 1972'de uzun bir aradan sonra defteri imzalarken hür demokratik rejim içinde kalkınmadan söz ediyordu. Türkan Şoray'ın mücadelesi. 12 Mart dönemi Ecevit'in yeni hükümeti kurmasıyla kapandı. Başbakan olarak 26 Ocak 1974'te deftere "Yüce milletimizi daha mutlu kılmak için el ele her çabayı göstereceğiz" diye yazan Ecevit umutluydu. İnönü CHP'nin bir kez daha iktidar olduğunu görememiş, 25 Aralık 1973'te yaşama gözlerini yummuştu. İnönü son kez ölümünden 2 ay kadar önce ailesiyle birlikte Anıtkabir'e gitmişti. Cumhuriyet'in 50. yılında Yüce Atatürk'ün huzurunda İsmet İnönü ve ailesi ve torunlarının derin saygı duruşları. İsmet İnönü, 29 Ekim 1973. Cumhuriyeti kuran kuşağın son devlet adamı da sahneden uzaklaşmıştı. Artık siyasetin devleri Demirel ve Ecevit'ti. Siyasi arena bir türlü durulmuyordu. Hükümetler birbirini izlemiş, 1976'da Demirel yine başbakan olmuştu. Ecevit 18 Nisan 1976'da Demirel'i Atatürk'e şikayet ediyordu. Büyük Önder Atatürk, senin kurduğun devlet ve temelini attığın demokrasi bugün hükümette bulunanların tehdidi altındadır. Senin gerçekleştirdiğin milli birliği yıkmaya uğraşanlar bugün hükümettedir. Senin cumhuriyete emanet ettiğin gençlik resmi himaye altındaki eşkıyaya vurdurulmaktadır. Bu yakınma 27 Mayıs öncesinde Demokrat Parti'ye yöneltilen suçlamaları anımsatıyordu. Şimdi de DP'nin devamı olan AP benzer suçlamalara muhatap oluyordu. Ülke 27 Mayıs ve 12 Mart öncesindekine benzer günlere hızla ilerliyordu. Gençlik olayları hızla tırmanıyor, eskiyle kıyaslanamayacak ölçüde kan dökülüyordu. Sürekli değişen hükümetler duruma hakim olamıyordu. Anıtkabir'e şikayet dalgası da iyice yükselmişti. Sanatçılar bile çalışamaz hale gelmişti. Sinemamızı bize emanet ettiğin cumhuriyetimize yaraşır, çağdaş bir düzeye getirmek için buradayız. Bizi engellemek isteyenlere karşı mücadele edeceğiz. Senin ışığında başaracağız. Türkiye Sinema Emekçileri adına Türkan Şoray, 7 Kasım 1977. Sadece Demirel'in yazılarında tek bir yakınma sözcüğü bile yoktu. Erbakan'ın ilk ziyareti mecburiyetten. Askeri müdahalenin yaklaşmakta olduğu Anıtkabir defterlerinde hissediliyordu. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, kalemi her eline aldığında silahlı kuvvetlerin kararlılığını yazıyordu. Evren, vatan topraklarını kirli ellere bırakmayacaklarını deftere yazarken takvimler 30 Ağustos 1979'u gösteriyordu. Evren tam bir yıl sonra, yani darbeden tam 12 gün önce de müsterih uyatam diye sesleniyordu. Güvendiğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün mensupları bu güvene layık olmanın gururu içerisinde ilkelerinin sadık bekçisi olarak huzurunda bir kere daha saygı ile eğilmektedirler. Artık bir rejim sorununun yaşandığı yazılıyordu. Emniyet Genel Müdürü İsmail Dokuzoğlu da polisin rejimin kalkanı olarak canı pahasına görev yaptığını anlatıyordu. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 9 Eylül 1980 günü geldiği Anıtkabir'de ulusu bölmek ve kardeş kavgasına sürüklemek isteyenlerden söz ediyordu. Başbakan Süleyman Demirel darbe beklemiyordu. 26 Kasım 1979'da silahlı kuvvetlere güvenini ifade etmişti. Şartlar ne olursa olsun Türk devletine ve vatanına sahiplik şuuru tamdır. Demirel aynı görüşü darbe öncesinde de koruyordu. 4 Ağustos 1980'de askeri şura nedeniyle Atatürk'e her türlü engeli aşacak güce ve azme sahibiz diye yazıyordu. Ama 12 Eylül engelini aşamadı. Ordu yönetimi el koydu ve Evren ile komuta kademesi aynı gün Atatürk'ün huzurundaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rejimi ve ilkelerini koruyamayan ve milli birlik ve beraberlik içinde bıraktığın güçlü Türk Devleti'ni her geçen gün biraz daha karanlığa ve aczi itenlere dur demek, ilkelerine ve demokrasiye yeniden işlerlik kazandırmak için ülke yönetimine el koymak zorunda kaldığı bugün. Bundan sonrası derin bir sessizlik. Tıpkı ülkedeki gibi defterlerde de rahatça konuşan sadece Evren'di. En Atatürkçü oydu. Her vesileyle Anıtkabir'e gidiyor, yazıyor da yazıyordu. 12 Eylül günü daha önceki yazılarla arasına bir boş sayfa bırakan Evren bununla yetinmedi. 1981'de Anıtkabir tarihinde ilk kez özel defter, bir nolu tören defteri ve iki nolu tören defteri olarak ikiye ayrıldı. Tabii ki o güne kadar kullanılan defter 2 numara oldu. Evren yeni deftere yazmaya başladı. 1982'de de 3 nolu tören defteri icat edildi. Başbakan, bakan, genel müdür, yabancı konuklar dışında kalanlar bu deftere yazıyorlardı. İlk Fazilet Partisi. Partilerin kurulmasına izin verilmesiyle birlikte Anıtkabir defterleri yeniden canlandı. 1983'te birbiri ardına partiler kuruluyor, hemen Anıtkabir'i ziyaret ediyorlardı. O kadar çok parti kuruldu ki bazıları adı bile duyulamadan unutuldu gitti. Bunlardan biri de Fazilet Partisi'ydi. Büyük asker Atatürk, mukaddes vatan topraklarında yaktığın cumhuriyet meşalesi çizdiğin faziletli yolda ebediyen yanacaktır. Fazilet Partisi olarak seni şükranla anmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. Fazilet Partisi kurucuları. Emekli General Alparslan Demirel Başkanlığındaki Fazilet Partisi kurucuları Anıtkabir defterini 4 Temmuz 1983 günü imzalamışlardı. 16 gün sonra kurulan Refah Partisi ile Fazilet Partisi farklı çizgileri savunuyordu. Fazilet Partisi Milli Güvenlik Kurulu'nun vetoları nedeniyle devam edemedi. 6 ay sonra ANAP'a katılıp tabela indirdi. Seçimden ANAP zaferle çıkmış, tek başına iktidar olmuştu. Genel Başkan Turgut Özal 25 Kasım'da gittiği Anıtkabir'de sevincini gizleyemiyordu. Dün demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa açıldı. Kurduğun cumhuriyet, hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir prensibiniz doğrultusunda daima daha ileri gidecektir. Demokrasiye tekrar geçişte emeği geçenleri milletimiz unutmayacaktır. Anıtkabir defterlerinde açılan yeni sayfada eski liderler Demirel ve Ecevit'in yerleri yoktu. Onlar referandum sonrasında yeniden siyasete döndüler. 1987'den itibaren de defterlerde yeniden gözükmeye başladılar. Demirel gerçek demokrasiden, Ecevit demokrasinin işlemesinden söz ediyordu. Özal ise yazılarında hep muasır medeniyeti vurguluyordu. Çiller'in yazım hataları. Anıtkabir'e evrenin getirdiği düzen yıllarca korundu. Çünkü 12 Eylül döneminde Anıtkabir'in yönetimi ve bakımı da genelkurmaya bırakılmıştı. Sivil yönetimler Anıtkabir'in yönetimine heveslenmediler bile. Başbakan olmasına rağmen Özal bile bir numaralı tören defterine dokunamadı. Ancak Cumhurbaşkanı olunca bir numaralı deftere atlayabildi. Cumhurbaşkanları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları dışında bu defteri ilk yazan Başbakan Mesut Yılmaz'dı. 1991 seçimleri Demirel'i yıllardır uzak kaldığı başbakanlık koltuğuna yeniden kavuşturdu. Demirel de imzalarını bir numaralı deftere attı. Cumhurbaşkanı olunca defter değiştirmesine gerek kalmadı. O dönemin defterleri sakindi. Siyasi süreç akıp gidiyordu. İşte tam bu sırada DYP Kongresi Tansu Çiller'i DYP Genel Başkanlığı ve Başbakanlığa taşıyordu. Defterler yeni lideri tanımakta gecikmedi. Ulu Önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 50. hükümeti olarak huzurundayız. Çağdaş Türkiye özlemine cevap vermeye kararlıyız. İlkelerinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Başbakan Tansu Çiller. Sadece 6 Temmuz 1993'teki bu yazısı değil, Çiller'in defterdeki tüm yazıları karmakarışıktı. Yazılarında noktalama işaretlerinin hiçbiri yerli yerinde değildi. Hatta bir keresinde başbakanı basbakan olarak yazmıştı. Aslında Anıtkabir'de defteri önceden bir görevliye yazdırıp sonradan imza atma yöntemi de kullanılıyordu. Ancak Çiller bu yönteme başvurmuyordu. Tabii Çiller'in yazdıkları 1984'te Altındağ Belediye Başkanı olan Muzaffer Atılgan'ın "Cansiper Han bir şekilde çalışacağım" yazma başarısı yanında sönük kalıyordu. Refah Yola isyanlar. Refah Yol Koalisyonu Anıtkabir tarihinde bir dönüm noktası yaşanmasına neden oluyordu. Partisinin kurulduğu günden itibaren Anıtkabir'e hiç uğramayan Necmettin Erbakan, başbakan olunca bu alışkanlığından vazgeçmek zorunda kalıyordu. Erbakan, hükümetin kurulduğu gün ilk kez gittiği Anıtkabir'de Atatürk'e kendine özgü bir tarzda sesleniyordu. "Aziz milletimizin eşsiz İstiklal Savaşı'nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk." Başbakan olarak 4 kere daha Anıtkabir'e giden Erbakan yazılarına hep aynı tanımlamalarla başlıyordu. Melih Gökçek'in de Ankara Belediye Başkanı olarak yazdığı tüm yazılara "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk" diye başlaması dikkat çekiciydi. Anıtkabir, Refah Yolu tepkilerin odağında yer alıyordu. Yürüyüşler düzenleniyor, sivil kuruluşlar gruplar halinde Atatürk'ü ziyaret ediyorlardı. Yazıların hemen tamamında laik cumhuriyet vurgulanıyordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, laik saldırılar karşısında dimdik ayakta olduklarını anlatıyor. Ankara Baro Başkanı Ünsal Toker, saldırılar karşısında ilke ve devrimlerimizi sonsuza dek korumayı görev sayıyoruz diyordu. Volkswagen Derneği'nden Kadın Mason Büyük Locası'na kadar yüzlerce örgüt, laik cumhuriyet saflarındaki yerini alıyordu. Defterler hızla imzalarla kaplanıyor, artık standarda kavuşan ve tarih kurumunda yapılan 520 sayfalık defterler sık sık yenileniyordu. Defter sayısı 28'i bulmuş, imzalanan sayfa sayısı ise 15.000'i geçmişti. Selanik'teki defterler. Anıtkabir'deki Refah Yol karşıtı hava aynen Selanik'e yansımıştı. O günlerde Selanik'te Atatürk'ün evindeki şeref defterine yazılanlar, Ankara'da yazılanlarla büyük benzerlik gösteriyordu. Çok sevgili, bugün Türkiye'nin varoluşunun tek sahibi atama. Yıllar sonra senin kurduğun modern Türkiye'mizi yıkmak isteyenler gün geçtikçe çoğalmakta ve ülkemize ihanet etmektedirler. Ölüm bile onları korkutuyor. Seni çok seviyoruz ve ölüm ayırana kadar senin bize göstereceğin yolda yürüyeceğiz. Profesör Doktor Türün Atmaca'nın bu satırlarının altında Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt'ün demokratik düzeni yaşatma azmini vurguladığı yazısı yer alıyordu. Ülke bütünlüğümüz, cumhuriyetimiz, laik demokratik ve çağdaş düzenimizi ebediyete kadar yaşatma azmimiz sizin gücünüz ve yaptıklarınızla bütünleşecektir. Huzurunuzda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Yiğit Aksoğlu adlı bir öğrenci de Mustafa Kemal'e uyanık diye hitap ediyordu. Hissettiklerini tüm açıklığıyla satırlarına yansıtmaktan kaçınmamıştı. Okudukça, dinledikçe, tartıştıkça insan Mustafa Kemal'i tanıyorum. Hayatta olsaydın seni tanrılaştırmalarına, adına aptallıklar yapmalarına izin vermezdin. Ülkenin senin gibi uyanık, gözü açık, olan bitenin farkında insanlara ihtiyacı var. Ben o insanları sık göremiyorum. İnsanlar defteri yazarken Atatürk ile karşı karşıya oldukları duygusuna kapılıyor, onunla konuşup içlerini döküyorlardı.